Ayrım 3.
Ona hak verdiler. Teşekkür ederek odalarına çıktıklarında kendilerini çok daha iyi hissediyorlardı. Ertesi günkü görüşmelerinde babalarını daha iyi buldular. Julian Verjanski'nin yüzü biraz daha renklenmiş, bakışları canlanmıştı. Ama henüz yanına girilmiyordu ve konuşması imkansızdı. Doktor zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti. Kızlar bir gün evvelden daha büyük mürmelerle hastaneden ayrıldıklarında Andrei amcanın ne kadar haklı olduğunu düşündüler. Babalarının en çok onların güler yüzüne ve desteğine ihtiyacı olacaktı. Kislovak'a geri dönünceye kadar ona annelerinin eksikliğini de hissettirmemeleri lazımdı. Cumartesi günü sabah erkenden yapılan hastane ziyaretinden eve dönülür dönülmez akşam için hummalı bir hazırlık başladı. O gün doktor kızların babalarının yanına kısa bir müddet için girip bir iki kelime konuşmalarına müsaade etmişti. Babalarının iyileşmekte ve bir haftaya kadar hastaneden taburcu olacağı haberiyle Mesut geri dönmüşlerdi. Şimdi akşamki eğlenceye huzur içinde gidebilirlerdi. Şura öğleden sonra midesinde kramplar hissetmeye başladı. Ama bunlar hastalık belirtisi kramplar değildi. Aynı zamanda başında bir hafiflik, yüreğinde bir çarpıntı, bacaklarında bir kesinlikle beraber kendini gösteren aşk ağrılarıydı. Hiç kimse bir şey konuşmak istemiyordu. Düşüncelerini hep o esrarengiz yabancı üzerinde yoğunlaştırmak istiyordu. Böylelikle sanki onunla buluşmuş gibi hissediyordu. Arada bir akşam yine o kadar kalabalık içinde onunla karşılaşmalarının bir mucize olacağını, genç adamın belki de bir başka kadınla beraber olabileceğini aklına getiriyordu. O zaman da yüreğindeki sevinç çırpıntısı yerini kırgınlığa, hayal kırıklığına bırakıyordu. Kafası akşamla ilgili çelişkilerle dolu olarak dolabındaki elbiseleri tekrar tekrar gözden geçirdi. Ne giyeceğine bir türlü karar veremiyordu. Galiba sonunda Valentin'e danışması gerekecekti. Kendisine en yakıştığı menekşe elbisesi ama onu daha önce geçen gece giymişti. Yakası, omuzları ve etekleri beyaz çiçeklerle işli sarı elbisesini askıdan aldı. Üzerine geçirip aynanın karşısına geçti. Belinde kadar inen saçlarını iki eliyle toplayarak başının üstünde tuttu. Çevresinde dönerek aynadaki aksini seyretti. Gördüğünden memnun olmayan bir tavırla dudaklarını büktü ve elbiseyi çıkarıp yatağın üzerine attı. Kumaşın rengi, gözlerinin mavisi ve saçlarının buğday rengiyle rekabete girmişti. Bir an pembe organza olanını giymeyi düşündü. Valentin nasılsa bu akşam pembe renk bir şey giymezdi. Ama daha önce üzerine tutar tutmaz kumaşın ışıkta parıldayan pembe renklerinin kendisine mavi kadar yakışmadığına karar verdi. Bu akşam her zamankinden farklı ve daha güzel olmak zorundaydı. Sonunda turkuaz rengi ipek tahta tuvaletinde karar kıldı. Daha evden çıkmalarına 4 saat vardı. Zaman geçmek bilmiyordu adeta. Saat 8'de aşağı kattaki büyük salonda buluşup yola çıkılacaktı. Valentin hazırlanmış olarak 7.30'da Şura'nın odasına geldiğinde kız kardeşinin çoktan giyinmiş menil avucunda odayı arşınlarken buldu. Şuruçka ne kadar güzel olmuşsun, bir masal prensesi gibisin. Şura pembe ipek şeritlerle süslenmiş beyaz elbisesi içindeki ablasına hayranlıkla bakarken aynı şeyleri onun için düşünüyordu. Ya sen Timuçka, sen kendine baksana Tanrım, harika olmuşsun. Kızlar heyecan içinde sarılıp öpüştüler. Son dakikalarını birbirlerinin topuzlarını, eteklerindeki kıvrımları düzeltmekle geçirdiler. Heyecanları son haddindeydi. Evin holündeki saatin gongu 8'i vurduğunda aşağıya inmelerinin zamanı gelmişti. Aynadaki görüntülerine son bir dikkatle bakış attıktan sonra odadan çıktılar. Valentin önde, Şura hemin ardında merdivenden birkaç basamak inmişlerdi ki geniş holün başında bekleyenleri gördüler. Şura nefesinin kesildiğini hissetti. Göğsü elbisesinden adeta fırlayacak gibi atmaya başladı. Bütün yüzünün al al olduğunu fark ediyordu. Bir an olduğu basamakta kaldı, sağ elinin üzerinde olduğu kristal trabzanı iyice kavradı. Ateş ve ter basmış avuçları buz gibi camın üzerinde yanıyordu sanki. Sol elini göğsüne doğru götürdü. Kalbinin atışını önlemek ister gibiydi. Holde, Andrea Borinski ile iki üniformalı delikanlı beraber durmuş onların inmesini bekliyorlardı. Delikanlılar, Petra Borinski ve Şura'nın buluşmayı dört gözle beklediği gençten başkası değildi. Genç kız basamakları ne kadar ağır inerse o kadar kendisini toparlama fırsatı olacağını düşündü. Ama bakışları üzerine hissettiğinde Valentin aynı süratle takip etmeye mecbur oldu. Baba Boniski hayranlık dolu bir ifadeyle seslendi. Tanrım, ne kadar şanslıyız bu akşam değil mi? Bu arada delikanlılara hafifçe göz kırparak sözü onlar için söylenmiş olduğunu gösterir bir işaret vardı. Bu akşam Bolşoy'daki en güzel, en zarif kızlar bizim yanımızda olacak. Ne mutlu bana. Baba Borinski ilerleyerek merdivenin sol basamağındaki kızların ellerinden birer birer tutup ortaya getirdi. Delikanlılar referansla onları selamladılar. Sevgili gençler, hemen çıkmamız gerek. Bu davetin sahibi olmasaydım sizlere birer kadeh içki ikram ederdim. Ne yazık ki herkesten evvel orada olmamız lazım. Gülerek kapıya doğru yürüyen baba Borinski'yi takip ettiler. Kapıdaki arabalardan öndekine Andrei Borinski yanına kızları alarak bindi. Delikanlılar arkadaki arabaya yerleştiler. Şura yol boyu başını arkaya çevirip bakmamak için kendini zor tuttu. Valentin yine her zamanki gibi rahat konuşkan tavrıyla ev sahipleriyle sohbetteydi. Kumral saçlarla çevrili yüzünde keyif pırıltıları uçuşuyordu. Bütün gün yağan kar yerini sakin bir sessizliğe bırakmıştı. Rüzgar durmuştu. Mokovaya ve Herzen caddelerinin ışıltıları içinden geçerek Termari meydanına geldiklerinde arabalar yavaşladı. Gecenin beyaz karanlığı içinde ışıklarla donanmış muhteşem bina karşılarındaydı. İşte bizim meşhur Bolşoy'umuz dedi Borinski. Şura uzun zamandır tuttuğu nefesini hayranlık dolu bir sesle bırakıverdi. Ne kadar güzel, tapınak gibi sanki. Andrea Borinski keyifli bir kahkaha attı. Evet sevgili Şura, aynı tapınak gibi. 8 kolon üzerinde yükselen girişte arabalar durdu. Şura arabadan inmek üzere hazırlanıyordu ki kendisine uzanan eli fark etti. Sağ eli ile eteklerini toplarken sol elini Seyit'in avucunun içine bıraktı. Elini sıcacık bir temasla kuvvetli ve o derece nazik kavrayan genç adamın yanında binanın merdivenlerinden çıkarken geçen gece yaşadığı rüyanın devamını görmeye başlamış gibiydi. Delikanlının kendisini devamlı seyrettiğinin farkında başını ondan yana çevirmeye korkuyordu ama bu kaçamak bakışlardan bir o kadar da derin haz duyuyordu. Ancak onu beğendiğini ve ilgisini istediğini gösterecek bir işaret de vermesi gerektiğini hissetmişti. Bir bakıştan ne çıkardı? Belki de bundan sonra hiç görüşmeyeceklerdi zaten. Tam salona girmek üzereydiler, başını cesaretle çevirip ışıldayan gözlerle erkeğe baktı. Genç adamın gözlerindeki parıltı daha farklı değildi. Belki bir daha görüşmeyeceklerdi ama genç adam bakışlarıyla onu bir ömür boyu kendisine ait olacakmışçasına esir etmişti bile. Şura titrediğini hissetti. İçinden gelen bir ses çaresiz sonu gelmeyecek bir aşka tutulduğunu ve büyük bir acı yaşayacağını söylüyordu. Az sonra Andrea Boniski davetlileri girişteki fuayeyi doldurmuştu bile. Şura ve Seyit birbirlerini ard arda kalabalığın arasında görüyorlardı. Genç kız her defasında kaçamak gülümsemelerle, ürkek bakışlarla Seyit'e göz göze gelirken, erkek de bu ürkek güzelliği daha yakından tanımak, beraber olabilmek için neler yapabileceğini düşünüyordu. Fransız şampanyası ve havyer ikramıyla başlayan bir kokteylden sonra davetliler yerini aldılar. Şura ve Valentin sahneye en yakın localardan birindeydiler. Işıklar sönmek üzereyken Andrea Boniski sessizce locaya girip arkalarındaki koltuğa oturdu. Umarım yerinizden memnun kalırsınız. Benim kusuruma bakmayın olur mu? Arada diğer locaları da ziyaret edip misafirlerimin gönlünü almam lazım. Özellikle oyundan sonra evi davet etmemiş olduklarım kırılabilirler. Ama temsil bitmeden sizinle buluşacağız. Sakın merakta kalmayın ve beni burada bekleyin olur mu? Andrea amcanın locayı ziyareti cümlesinin uzunluğu kadar sürmüştü zaten. Sözlerine oturduğu koltuktan kalkarken tamamladı ve kalın kadife perdelerin ardından kaybolup gitti. Kızlar birbirlerine bakıp gülümsediler. Şura yanındaki ve karşıdaki localara baktı. Birbirinden şık elbiseler içinde hanımlar, ağır makyajları, göğüslerinin her hareketini gözler önüne seren dekolteleri ve açık gerdanlarının süslediği kıymetli mücevherleriyle Bolşoy'un bütün şarşasını dekorunun ikinci planda bırakıyorlardı. Boynunu süsleyen altın hacı ve sade turkuaz elbisesiyle seyrettiği hanımlara hiç benzemiyordu. Yandaki locada işvili işvili konuşmakta olan genç kadına gözü kaydı. Genç kadının saçları kömür rengiydi. Gözlerini süzerek bakıyordu. Konuşurken gözlerini, dudaklarını, ellerini, omuzlarını, bütün vücudunu konuşturuyordu sanki. Yanındaki erkeğin onun ağzının içine düşecek gibi dinlemesine bakılırsa muvaffak da oluyordu. Siyah saçlı kadın erkeği ne kadar anlatıyorsa, bir yandan parmaklarını hafif dokunuşlarla gerdanında dolaştırıyor. Şura onun derin dekoltesinden taşacak gibi duran dolgun gözlerinin hareketlerini görünce inanamayarak kendi göğsüne baktı. Ne kadar derin nefes alırsa alsın onun göğüsleri elbisesinden bu kadar fırlamazdı. Bu kadın başka türlü nefes alıyor olmalıydı. Birden Valentin'in sesiyle bakışlarını geriye çekti. Şuruçka, bak kim var orada. Başını ablasının gösterdiği tarafa çevirdi. İki yandaki locada pek tanıdık kimseyi göremedi. Bak, Lola Polinskaya burada. Geçen akşam Andrei amcanın davetindeydi. Kislovak'tan gelen arkadaşım. Annesi babasıyla beraber. Bak bizi çağırıyorlar. Hadi gidelim. Şura zaten tanımadığı ve hiç de sevmediği kızın yanında bütün bir geceyi geçirmeye niyetli değildi. Yerimiz çok iyi Valentin. Hem şimdi neredeyse perde açılacak. Ben gitmek istemiyorum. Haydi Şura, hadi canım. İki loca ötedeler. Hemen geçeriz. Bak çağırıyorlar bizi. Hadi sen git. Hem Andrei amca gelirse bizi burada arayacak. Bulamazsa ayıp olur. Ben kalıyorum. Valentin bir an tereddüt ederek ayağa kalktı. Ama seni burada yalnız bırakamam. Saçmalama Tinuçka. Bana hiçbir şey olmaz. Sen git arkadaşın yanına. Hadi çabuk ol. Şimdi başlayacak, kalacaksın burada. Valentin hocanın koridoru açılan perdeler arasında kaybolmuştu ki orkestradan Traçkovski'nin Kuğu Gölü üvertürü yükseldi. Şura elleri kucağında birleştirip kendini müziğin seyrine kaptırdı. Ağır ağır açılan perdenin ardında sahne bütün ihtişamıyla ortaya çıktı. Şura kendisini konusunu çok iyi bildiği balenin akışına bıraktı. Dekorda yer alan şatonun önünde Prens Regrafit yaş günü kutlanmakta, genç prens neşe içinde kendisini kutlamaya gelenleri karşılamaktaydı. Bir balet ve iki balerin gerçekleştirdikleri Pas de Troyes sahnesinin seyrine uyacak kadar mükemmeldi. Şura az sonra kendisini sahnedeki masalın içinde kaybetmişti. Hayalleri heyecanıyla beraber kuğuların kraliçesi Odette'in kanatlarında uçmaya başlamıştı. Kendini Odette'in yerine koyuyor, onun çaresiz aşkını hissedip yaşıyordu. Gözlerinden inen yaşları kontrol edemedi. Sadece kendisini kimselerin görmediğini ümit ediyordu. Bütün ruhu ve benliğiyle sahnedeki aşkı yaşıyordu ve locasında yapayalnız olduğuna pek memnundu. Kendini Kuğu Odette ve Prens Stiffert'in aşkını öyle kaptırmıştı ki locanın perdeler arasından sessizce içeriye gireni fark etmedi bile. Kucağında birleştirip birbirine kenetlenmiş olduğu ellerine değen temasla ilgilenip başını çevirdiğinde yaşlı gözleriyle bir arkasındaki koltukta karanlıkta kalan silüeti gördü. Gölgedeki erkek avuçlar arasında bir mendil tutuşturdu ve onun bir elini yine sıkı sıkı tutmaya devam etti. Şura sahnedeki hayalle masalda kendini hayallerin karıştırdığını, derin bir rüyada olduğunu düşündü. Ama zaten bu yabancıya ne zaman bir arada olsa yaşamı rüyaya dönüşmüyor muydu? Her rüyanın bir sonu vardı ve bu da er geç bitecekti. Onun için yaşadığı anda rüyasının tadına varmak istiyordu. Avucundaki mendili yanaklarına götürüp gözyaşlarını sildi. Sahneyi seyretmeye devam etti. Ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Kendisini yine herkesin bakışının odak noktası olmuş, seyrediliyormuş gibi geliyordu. Kucağında kabarık eteklerin üzerinde duran sağ elini erkeğin elini sıcak kavrayışına teslim etti. Geçen gece olduğu gibi yine bileğindeki tüm vücuduna yayılan sıcaklık ile sarhoşlamıştı. Sahnede şafak vaktidir. Odette'in sevgilisi prensinden diğer kuğuların da avcılardan ayrılma zamanı gelmiştir. Mutlu anlar bitmiştir. Artık ağlama, çünkü şimdi perde kapanacak. Alkışlar içinde perde kapanırken yanındaki erkeğe döndüğünde hala gözlerinde yaş, dudaklarında gülümseme vardı. Seyit'in sesi alkışların arasında kayboldu. Tanrım, ne kadar saf, ne kadar güzelsin. Daha fazla yalnız kalamadılar. Perdenin kapanmasıyla birlikte Valentin'in yanında arkadaşı, arkadan Petro Borinski yanlarına geldiler. 15 dakika arada yine içkilerle dolaşıyorlardı. Şura, Seyit'in elini tutuşturduğu şampanyayı alırken onunla göz göze gelmekten kaçınmadı ilk defa olarak. Tam aksine gecenin sonu yaklaştıkça onu daha fazla görmek istediğini, ondan az bir zaman sonra nasılsa sonsuza dek ayrılacaklarını düşünüyordu. Aralarındaki ilişkinin sadece romantik, uzak bir hayranlık ilişkisi olarak kalacağı muhakkaktı. Kendisi birkaç hafta sonra evine geri dönecekti. Hiç tanımadığı bu genç adam da Moskova'da sadece birkaç günlük misafirdi. Birdenbire kafasında bir şimşek çaktı. Hayatının geride kalan kısmında ne olursa olsun bu genç adamla yaşayabileceği bir macera varsa yaşayacaktı. Bir an kafasından geçenlerden ve aptalca cesaretinden ürktü ama kalbindeki ses mantığından üstün geliyordu. Kuğular kraliçesi Odette'in aşkından daha beter bir aşka tutulmuştu. Temsilin geri kalan kısmında her nasıl olursa locanın bütün konukları doldu. Valentin, Pedro ve Andrea Borinski hepsi bulundukları diğer yerlerden geriye döndüler. Şura'nın Seyit'le birlikte baş başa olma şansı o gecelik sona ermiş gibiydi. Bolşoy'un çıkışında bekleyen atlı arabaların bir kısmı yolcularını aldıktan sonra Borinski'lerin malikanesine doğru arka arkaya yola çıktılar. Aşağı yukarı 20 araba dolusu beyler, hanımlar gecenin devamını yaşamak üzere eve davet edilmişlerdi. Kuğu gönülünün balerin ve baletleri bütün ekip olarak misafirlerin arasındaydı. Şule ve Valentin'e çıkışta Seyit ve Petro eşlik ediyorlardı. Petro Borinski ortada göründüğü zamanlarda Valentin'in yanında yer almasına rağmen Şura onun kendisini kaçamak bakışlarla süzdüğünün farkındaydı. Bu çocuktan fazla hoşlanmamıştı. Birçok genç kız için ilk bakışta yakışıklı bulunabilecek bir delikanlı olabilirdi ama kısık bakan gözleri, bir erkek yüzü için çok kısa ve kalkık olan burnu her nedense karşısındakini emniyet hissi telkin etmeyecek bir ifade yaratıyordu. Şura sebebini tam anlayamamakla beraber onun varlığından rahatsız olduğunu hissediyordu. Dört genç aynı arabaya bindiler. 10 dakikadan fazla sürmeyen dönüş yolunda konuşmalar daha ziyade Valentin ve Petro arasında geçti. Diğer iki genç ise hayran bakışlarla birbirlerini süzmeye devam ettiler. Şura bakışmalarında ilk anlardaki kadar utanç duymuyordu artık. Ayıp bir şey yapmadığına inanmaya başlamıştı. Eve vardıklarında daha önce gelen misafirleri çoktan geniş müzik odasında içkilerini içmeye başlamış buldular. Kat kat perdelerin ayırdığı yemek salonunda masanın üzeri donatılmıştı. Gece sanki daha yeni başlıyordu. Salonun bir köşesinde bir arada duran Bolşoy ekibi gecenin odak noktasıydı. Yaşlı genç erkekler az evvel sahnede izledikleri ve hayran olup gözlerini kestirdikleri balerinlere açıkça kuy yapıyorlardı. Şura kızların işmeli ve kahkahalarla, zarif hareketlerle etraflarındaki bütün erkekleri nasıl idare ettiklerini hayretle izliyordu. Birden aynı grubun içinde Seyit'in de bulunduğunu fark etti. İçi burkuldu. Artık orada kalmasa da olurdu. Kimseye fark ettirmeden odasına çıkıp oradan kaybolmayı düşündü. Ama düşündüğünü gerçekleştirmesine fırsat kalmadı. Zira Seyit ve genç bir erkek daha yanlarında balerinlerden birini almış kendilerine doğru geliyorlardı. Seyit'in her ikisi ile de yakınlığı olduğu tavırlarından belliydi. Şura yerinden kıpırdayamadan bekledi. Seyit'in tanıştırması ile Şura'nın içine su serpildi. Sevgili Tatiana, seni bu güzel genç hanımla tanıştırmak isterim. Aleksandra Julianovna Verjanskaya. Sonra Şura'ya dönerek diğerlerinin isimlerini söyledi. Bolşoy'un en gözde balerinlerinden Tatiana ve sevgili dostum Teğmen Celil Kamilov. Şura bu kıza tanışma seremonisi sırasında karşısındakileri süratle inceledi. Tatiana kendisinden epey büyük olmalıydı, hatta delikanlılardan da daha büyük görünüyordu. Hareketleri hep sahnedeymişçesine alımlı, kıvrak ve zarifti. İri siyah gözleri halen sahnedeki ağır makyajı taşıyordu. Belki de bu kadar büyük gözükmesine sebep yüzündeki boyaydı. Cildi adeta bir porselen gibi beyaz ve duruydu. Sahnede bir kuyu canlandırmak için daha ince ve uzun boylu olamazdı diye düşündü Şura. Göğüs neredeyse küçük bir kız çocuğunki kadar düzdü. Ama simsiyah gözlerindeki ışıltıları uzun kirpikleriyle gölgelendirilecek bir bakışı vardı ki herhalde bu erkekleri etkilemeye yetiyordu. Dudakları ise hep davetkar bir tebessümle aydınlıktı. Bütün artistik hareketlerine rağmen davranışlarının içten ve kendisine ait olduğu belliydi. gösterdiği yakınlıktan Tatyana'nın Seyit'ten ziyade diğer erkek ilgisi olduğunu anladığı an içine su serpildi. Şura onu sevdiğini hissetti. Ciri ise aydınlık yüzündeki güleç çekik gözlerle yanındaki kadına ne kadar aşık olduğunu bariz şekilde belli edecek gibi bakıyordu. Değişik bir tipi vardı ama oldukça yakışıklıydı. Kısa bir müddet sonra Şura Seyit'in dostlarıyla kaynaşmıştı. Onlardan yaşça ne kadar küçük olduğunu bile unutmuştu. Bir ara delikanlılar içkilerini tazelemek üzere yanlarından ayrıldıklarında Tatyana ile baş başa kaldılar. Genç kadın büyük bir samimiyetle elini onun ellerinin üzerine koyarak konuştu. Sevgili Aleksandra, keşke burada daha uzun süre kalabilseniz. İnanın hep beraber ne kadar eğlenirdik. Şura aynı içtenlikle konuştu. Tatmin edebiliyorum Tatyana. Tahmin edebiliyorum Tatyana. Yakın arkadaşlarım bana sadece Tatya der. Peki Tatya, ne yazık ki Celil ile Kurt Seyit yakında ayrılacaklar Moskova'dan. Sık sık gelirler mi Moskova'ya? Pek sık sayılmaz. Aslında ne zaman nerede olacakları belli olmaz. Genellikle Çar Nikola nereye gidiyorsa beraber giderler. Renkli bir hayatları olmadığını söyleyemem. Keyifli bir kahkaha attı. Biliyor musun sevgili Aleksandra? Bana da yakınlarım Şura derler. Tatyana gülerek devam etti. Evet sevgili Şura, biliyor musun? Eğer balerin olmasaydım erkek olmak ve onların yerinde olmak isterdim. Şura, erkekleri etrafında döndüren meşhur ve güzel bir kadının niye erkek olmak isteyebileceğini anlayamamıştı. Soru sorar gözlerle baktı. Tatyana'nın o bol kahkahalardan biri daha duyuldu. Hayatlarının ne kadar renkli olduğunu bir bilsen, eminim sen de onların yerinde olmak isterdin. Genç kız başını iki yana sallarken gülümsemeden edemedi. Hiç erkek olmak isteyebileceğimi sanmıyorum. Tatyana ellerindeki içki kadehlerini kalabalığın arasında kendileri doğru ilerlemeye çalışan Celil ve Seyit'i gösterdi. Şunların haline bir baksana sevgili Şura. Yakışıklılar, paraları var, çarın mahiyetindeler ve etrafları her an güzel ve asil kadınlarla dolu. Yaşadıkları maceralar daha bu yaşlarında kitap olur, inan. Şura keyif ve soğukkanlılıkla konuşan genç kadını hayretle dinliyordu. Celil'in maceralarını biliyor musunuz Tatyana? Tabii ki biliyorum. Bu kadar şaşırma Şura. Sen Petersburg, Moskova, Livadiya arasında mekik dokuyan yakışıklı bir subayın hayatında tek kadın olacağımı herhalde düşünmen bile çok yanlış ve aptalca olur. Üstelik benim için benimle beraber olduğu anlar mühimdir. Her şeye rağmen en çok da beni sevdiğinden eminim. Bu da bana yeter. Sonra birden susup kendisini şaşkınlıkla dinlemekte olan genç kıza baktı. Üf aman tanrım ben neler söylüyorum. Seni çok şaşırttım değil mi sevgili Şura? Bir an karşımda gencecik bir kız olduğunu unuttum. Sahi yaşın kaç? 15. Aman tanrım 15 mi? Halbuki daha büyük gösteriyorsun. Ben yaşımı söylemezsem kızmazsın değil mi? Ama emin ol senden epey büyüğüm. Kusura bakma konuştuklarımla seni utandırmadım umarım. Beni yanlış anlamanı istemem ama inan eğer sadece 15 olduğunu bilseydim. Şura karşısındaki genç kadının art niyeti olmadan konuştuğunu biliyordu. Onun kendisini hem yaşından büyük görmesine hem de özel konularını konuşacak kadar yakınlık göstermesine çok memnun olmuştu. Yaşları ve tarzları farklı olsa da kendisini iyi bir arkadaş bulduğunu düşündü, gülümsedi. Lütfen Tatyana, şaşırmadığımı söyleyemem ama inanın sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. O arada erkekler yanlarına gelmişlerdi. Tatyana içki bardağını alırken Seyit'in kulağına fısıldar gibi konuştu. Seyit Eminov, senin hiç aynı gecede bir hanımla bu kadar uzun zaman bir arada olduğuna şahit olmamıştım. Bu küçük kızla seni çeken bir şeyler olduğu muhakkak ama seni uyarıyorum daha çok küçük. Şimdiye kadar beraber olduğun kimseye benzemiyor. Onu üzme. Seyit göz ucuyla Celil'le konuşan Şura'ya bakarken içinin alındığını hissetti. Onu sevmiş gibisin sevgili Tatya. Evet çok sevdim. Seyit göz kırparak gülümsedi. Kim bilir belki ben de severim. Sonra Şura'ya yaklaşarak onun dirseğine hafifçe dokundu. Eğer üşümezseniz bahçede bir gezinti yapabilir miyiz? Şura genç adamın konuşmasındaki bütün resmiyete rağmen bahçenin boşluğunda baş başa kaldıkları takdirde neler olacağını pekala seziyordu. İçi heyecanla titredi. Yalnız diğerlerinden utanmıştı. Durumunu hafifleteceğini düşünerek Tatyana'ya sordu. Siz de gelmez miydiniz? Tatyana koluna girdiği Celil'in yüzüne sıcak bir gülüşle baktı. Siz keyfinize bakın. Bizim Celil'le konuşacak şeylerimiz var. Bizi arayacağını de burada bulabilirsiniz. Ve onların bir şey demesine fırsat bırakmadan yanlarından ayrıldılar. Evin arka tarafındaki verandaya çıktıkları vakit Şule hayretle yine dilinin tutulduğunu fark etti. Onunla ne zaman baş başa kalsalar ne yapacağını bilemez oluyordu. Bahçeye inen basamakların başında durdular. Üşümeyeceğinden emin misin? Şule Seyit'in sorusunu başının iki yanını sallayarak cevapladı. Hakikaten de üşümüyordu ama bilemediği bir sebeple içinin titremesine de engel olamadı. Seyit ona yaklaşarak kolundan hafifçe tuttu. Bana üşümediğini söyleme, baksana titriyorsun. Üşümüyorum, inan. Seyit onu dirseğinden tutarak merdivenlerden aşağıya bahçeye doğru indirirken konuştu. O zaman evini özlemiş olmalısın. İnsan evinden uzaklarda olunca gelen histir bu. Şura başını kaldırıp onun yüzüne baktı. Genç adamın ses tonunda beliren hüzün yüzünden de okunuyordu. Yalnız kaldığını hissedince üşür insan. İyi bilirim o hissi. Genç kız birden kendini daha rahat hissetti. Çekingenliği yerini yanındaki erkeğe karşı şefkat ve ilgiye bıraktı. Hafif bir sesle konuştu. Eviniz çok mu uzak? Seyit yumuşak bir gülüşle cevapladı. Evim, evlerim, evet şu anda hepsi çok uzak. Bir an için havuzun kenarında durdular. Suyun tam orta yerinde yükselen mermer kaidenin üzerine sırt sırta vermiş dört kubidin tombul elleri de tuttukları taslardan akan suyun çırıltısını dinlediler. Su sesi evden yayılan müziğin notalarına uyar gibi ahenkliydi. Her şey ne kadar güzel. Şura cümlesini bitirmeden elini erkeğin avucunda hissetti. Göz göze geldiler. Sen daha da güzelsin.